Merhaba, ben Yusuf. Nainar Tray Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Liaquat Ahmed in 1817 Militae Sentire, The Rothschilds, The First Great Depression, and The Making of the Modern World adlı kitabı 1701'in ikinci yarısında yanan ilk büyük küresel mali şok unlandan ayrıntılı bir ekonomik tarih solumasıdır. Kitap. Sellikle Tosantin ve Sönen bir 1816'lardaki dünya sapındaki büyüme dönemini. Bu büyümeyi besleyen uluslararası tahvil piyasasını ve Rothschild ailesinin bu sistemdeki merkezi konumunu inceler. Ahmed, demir yolu yatırımlarının, devlet borçlanmasının ve spekülatif iddianın nasıl birleyerek kırılgan bir finansal düzen yarattığını gösterir. Ardından gelen kriz, sadece borsaları ve bankaları değil, fiyatları, siyasal dengeleri ve toplumsal atmosferi de etkiler. Eserin amacı, Sebeneotuşeb'in, Noideşedin Tuşed'in bunalımını tek bir ülkenin sorunu olarak değil, birbirine bağlı piyasaların yarattığını ilk küresel depresyon olarak açıklamaktır. Bu yönüyle kitap, hem ekonomik mekanizmaları hem de tarihsel sonuçları birlikte okumak isteyenler işin gülle bir referans sunar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak küresel tahvil piyasasının yükseliği ve büyümenin finansmanı kitabın merkezinde H-Nost 100'lerin ortalarında hızla genişleyen uluslararası tahvil piyasası yer alıyor. Ahmed, bu piyasanın Avrupa'dan Osmanlı İmparatorluğu'na, Latin Amerika, Dan Amerika Birleşik Devletleri ne kadar uzanan sermaye akınlarını nasıl mümkün kıldığını gösterir. Rothschild ailesi bu ağın en önemli araçlarından biri olarak öne çıkar. Nünk devletler ve büyük projeler için güvenilir finansman sağlayan bir merkez iyiliği görür. Ancak yazarın asıl vurgusu bu sermaye bolluğunun yalnızca kalkınmayı değil, aynı zamanda öneri borçlanmayı da temsilidir. Demir yolları gibi dönemin en önemli altyapı yatırımları bu parayla inşa edilir, fakat yatırımların her zaman gerçek talebe dayanmadığını görülür. Böylece kitap, finansmanın ekonomik ilerleme yaratırken aynı anda nasıl risk biriktirebildiğini yasıklar. Bu analiz, Osmanlı maliyesi gibi Döborka banımlı sistemleri bilen okurlar için de tanıdık bir ders içerir. Kinci olarak demir yolu patlamaz. Spekülasyon ve aniri yatırımın kırılganlığını, Ahmed, Militae 1717'i krizini sıradan bir piyasa dalgalanması gibi değil. Anır iyimserliğin sistemli bir sonuku olarak ele alır. Demir yolu inyası, dönemin teknolojik ve ekonomik simgesi haline gelmişti, fakat bu alanın yarattığını heykan soğu, zaman gerhik karlılığının önüne geçti. Kitap, yatırımcıların ve devletlerin gelecekteki büyümeyi bugünden, gerek gibi görerek hareket ettiklerini ortaya koyar. Bu durum, hem şirket düzeyinde hem de kamu maliyesinde borç yükünü artırdı, yatırımların fazlalığını, gelirlerin aynı hızla büyümemesiyle birleşince piyasa dengesizlendi. Krizin sadece kötü yönetimden değil, toplu bir beklenti hatasından doğduğu fikri burada önem kazanır. Yazar, ekonomik balonların soğuğu, zaman tek bir yanlı karardan değil, herkesin aynı yönde hareket etmesinden beslendiğini gösterir. Bu nedenle kitap, spekülasyonun gerçek üretken yatırımla karıştırılmasının maliyetini gulu biçimde anlatır. Unda olarak altın standardı. Deflasyon ve krizin uzaması, kitapta öne sıkan en önemli açıklamalardan biri, altının tek parasal sıbağı olarak benimsemesinin bunalımı derinleştirmesidir. Ahmed, kriz sonrasında para politikasının daralmasıyla birlikte fiyatların düğmeye bağlamasının, borçluk kesimle üzerinde nasıl anıyor baskı yarattığını gösterir. Deflasyon, nominal borçların reel yükünü artırdığını için çiftçiler, kut üreticiler, iletmeler ve devletler zor durumda kalır. Bu nedenle mesele sadece banka iflasları değildir. Aynı zamanda ekonomik hayatın genel olarak daralmasıdır. Yazar, altın standardın disiplin sağlayan bir düzen gibi sunulmasına rağmen sert ve esnek olmayan yapısının krizi uzattığını savunur. Böylece para rejimi ile toplumsal refah arasındaki ilişki netleşir. Kitap, paranın sabit bir teknik araç değil, siyasal tercihleri ve gelir dağılımını etkileyen bir kurum olduğunu hatırlatır. Bu bölüm, modern para tartışmalarını anlamak isteyenler için özellikle değerlidir. Dördüncü olarak, krizden sonra yükselen siyasal tepki. Sulama ve antisemitizm. 1077'nin bunalımının önemli bir ünlü de ekonomik şokun siyasal ve toplumsal sonuçlarıdır. Ahmed, kriz derinlettikse halkın öfkesinin bankerlere, finans çevrelerine ve özellikle de Rothschild ailesine yöneldiğini anlatır. Oysa yazarın gösterdiği gibi, Rothschild'leri soku zaman balonun merkezinde değil, daha Genica'nın işinde yer alan aktörlerdir. Buna rağmen kriz dönemlerinde karmaşık ekonomik nedenler yerine kişisel ve etnik hedefler öne çıkar. Bu durum, antisemitizmin nasıl ekonomik korkularla beslendiğini anlamak açısından önemlidir. Kitap, Mali Şökler'in yalnız kasayılarla değil, cüman arayınıyla da yekillendiğini gösterir. Bu yönüyle eser, finans tarihini toplumsal psikoloji ve siyasal kutuplama ile birlikte okur. Ahmed'in yaklanımı, sulamanın kolaylığının ile gerçek nedenleri anlamanın zorluğu arasındaki farkı görünür kılar. Bu da kitabı salt, iktisat kitabı olmaktan çıkarıp daha geni bir tarih okumasına döntürür. Son olarak Miraç'ın Emaset Denemine Teş Bunalımının Modern Dünyanın Kuruluğundaki Yeri. Kitap, Mirdar Otaseven'i Settin, krizini yalnız bir çökün olarak değil, modern dünya düzeninin yekillenmesinde belirleyici bir döneme olarak konumlandırır. Ahmed, göre bu bunalım, küresel piyasalara bağlılığın ve para sistemlerinin uluslararası etkisinin erken bir örneğidir. Kriz, devletlerin borç yönetimi, merkez bankacılığını, yatırım davranını ve siyasi tepkiler aslında uzun vadeli dersler üretmektir. Eserin değeri burada ortaya çıkar. Sunk olayları sadece kronolojik biçimde anlatmaz. Bugünün finansal kırılganlıklarıyla tarihsel bir paralellik kurar. Yazar, piyasa kokusunun ardından gelen sert daralmanın farklı korafyalarda benzer sonuçlar doğurabileceğini gösterir. Böylece kitap, modern kapitalizmin hem entegrasyon gücüne hem de yayılma hızını anlamaya yardımcı olur. Tuşdato 1717, bu anlamda bir tarih kitabı olmanın ötesine geçerek, küresel ekonominin temel mantığını çözümleyen bir çerçeve sunar. Osmanlı'dan Avrupa'ya uzanan borç ve kriz ilişkileri dönüldüğünde, bu çerçevenin güncelliğini udaman elmentir. Sonuç olarak, bu kitap, özellikle ekonomik tarih, finans sistemi, küreselleme ve kriz politikalarıyla ilgilenen okurlar için uygundur. Aynı zamanda tarihçi olmayan ama bugünkü piyasa dalgalanmalarının köklerini anlamak isteyen genel okur da kitaptan çok beyi sıkarabilir. Ahmed'in sarılmasını benzer kitaplardan ayıran en önemli özellik, kuru iktisadi açıklamalarla yetinmemesi. Finansal mekanizmaları insan hikayeleriyle ve siyasal sonuçlarla birlikte vermesidir. Rothschild ailesi, Jay Cook gibi figürler, devletlerin borçlanma davranışları ve altın standardı aynı anlatı içinde bir araya gelir. Bu sayede kriz, yalnız bilanço diliyle değil, tarihsel deneyim olarak da anlanılır. Kitap, modern dünyanın nasıl ortak piyasalara, ortak kırılganlıklara ve ortak korkulara balandığının açıkça gösterir. Özellikle Türkiye ve Osmanlı tarihiyle ilgilenen okurlar için de önemlidir. Şönktü borçlanma. Uluslararası sermaye ve mali bağımlılık konularını geni bir dünya bağlamına yerleştirir. Kısakası bu eser hem eğretici hem de kargolantırmalı cünmeye zorlayan güllü bir ekonomik tarih kitabıdır. Destek olmak isterseniz Liaquat Ahmed kitabı podcast açıklamasında paylaşacağım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra cüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görümek üzere.